Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 6 Mer 1401, Hicri Kamer'i 1 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 28 Eylül 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye-Yunanistan gerginliği üzerine yapı röportaj, İran basından seçmeler, Resulullah'ın tarih hicreti ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Devrim muhafızlarının teröristlerin mevzilerine füzeli ve İHA'lı saldırıları devam ediyor. İslami Şura Meclisi milletvekilleri İran halkına teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştü. Cenin'de şehit sayısı 4'e çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir arada görüştü. Ve Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı yapıldı. Şimdi haberler.
Devrim muhafızları bugün de nokta vuruşu yapan füzeler ve taarruz İHA'ları ile bölücü teröristlerin mevzilerine imha etmeye devam etti. Devrim muhafızları ordusu kara kuvvetlerine bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda karargahı Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan bölücü teröristlerin karargahlarını yıkıcı İHA ve füzelerle hedef aldı. Devrim Muhafızları Ordusu, Kara Kuvvetleri Halk ve İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, bu kuvvetlere bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan bölücü teröristlerin karargah ve mevzilerini güçlü İHA ve füzelerle hedef aldı. Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada tehdidin etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasına ve terör örgütlerinin karargahlarının yok edilmesine kadar operasyonlarına devam edecekleri belirtildi. Devrim muhafızları kara kuvvetleri Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan terör örgütlerinin son eylemlerine karşılık olarak 24 Eylül'den bu yana terör örgütlerinin karargahlarına operasyon düzenlemektedir.
İslami Şura Meclisi milletvekilleri kargaşa, kaos, güvensizlik ve kutsallara saygısızlığı kınayarak vatandaşlara bir bütün olarak katıldıkları mitingle yarattıkları hamaset için teşekkür ettiler. Son günlerde bazı kentlerde kargaşacıların sebebiyet verdiği olayların ardından Cuma günü başta Tahran olmak üzere birçok kentte vatandaşlar kargaşa ve kutsallara hakareti protesto etmek için Resulullah Ümmeti adlı büyük mitinge katıldılar. İslami Şura Meclisi milletvekilleri bugün bir açıklama yaparak İran tarihinin çeşitli zaman dilimlerinde herkesin zor ve belirleyici sınavlarla karşı karşıya kaldığını ve her daim Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü ve Ehl-i Beyt Mektebini gönül bağlayan bu halkın sınavlardan başarılı çıktığını gösterdiğini belirtti. Açıklamada İslami Şura Meclisi üyeleri kargaşa, kaos, güvensizlik ve kutsallara saygısızlığı kınayarak vatandaşlara bir bütün olarak katıldıkları mitingle yarattıkları hamaset için teşekkür ettiler.
Ülkede son günlerde olayların patlak vermesinde sosyal medya olaylara kışkırtmakla en önemli rolü ifa etti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Ülkede son günlerde olayların patlak vermesinde sosyal medya olayları kışkırtmakta en önemli rolü ifa etti. Son günlerde Mehsa Emini isimli bir bayan vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin bazı noktaları olaylar ve kargaşalara sahne oldu. Protesto eylemleri bir süre sonra kargaşacılar ve isyancıların karışmasıyla şiddete dönüştü. Bu olaylar üzerinde sosyal medya büyük rol ifa etti. Mehsa'nın ölüm haberi yayımlandığı andan itibaren onun gözaltına alınmasına ilişkin sahte ve gerçek dışı görüntüler sosyal medya üzerinden servis edilerek halkı galeyana getirmek için büyük çaba gösterildi. İslam Cumhuriyeti karşıtı ağlar ve merkezler el veren fırsatı tam teşekküllü şekilde kullanarak sosyal medya ile olayları iyice kışkırtarak ülkede kaos ve kargaşaya ve bunun sonucu olarak hasara sebebiyet verdiler. BBC, İran International ve Manoto gibi televizyon kanalları resmi sayfaları üzerinden İran'daki olayları geniş şekilde haberleştirip analizler yaparak yalan ve sahte haberlerle vatandaşları kışkırtmaya çalıştılar. Diğer yandan Twitter ve Instagram kanalları başta olmak üzere sosyal medyada yüzlerce sahte ve kimliksiz sayfalar açılarak bu sayfalar üzerinden yayımlanan sahte haberler, görüntüler, videolar ve mesajlarla ülkedeki olaylar tahrik edildi. Bunların yanı sıra birçok kanal ve hesap üzerinden şiddet, kaos ve kargaşa eğitimi verildi. İletişim hocalarından Ekber Nasrullah'ı İran International'ın Instagram hesabı üzerinden sadece geçtiğimiz günlerde şiddet eğitimi ve kullanılması için 1100 adet post yayımladığını belirtti. Diğer yandan siber saldırısı gerçekleştiren bazı gruplar da kargaşacıları destekleyerek güvenlik engellerini açtıklarını ve bazı devlet sitelerini hacklediklerini ileri sürdüler. Ancak Ulusal Sanal Ortamı Merkezi İran'ın devlet sitelerine siber saldırı iddiasının doğru olmadığını belirtti. Son zamanlarda Animos isimli bir hacker grup, İslami Şura Meclisi, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Petrol Bakanlığı ve cep telefonu operatör firması Hemrah-ı Evvel'e siber saldırılar düzenlendiğini iddia etti. İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı Sözcüsü Seyit Nizamettin Musevi de meclisin sitelerinden birine siber saldırı düzenlendiği iddiasını reddetti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta bir araya geldi. Resmi temaslar kapsamında New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dün akşam bir araya geldi. Görüşmede yaptırımların kaldırılmasına dair yapılan müzakereler ele alındı. Emir Abdullahyan Viyana müzakerelerinde iyi bir ilerleme kaydedildi. Amerika gerçekçi davranırsa anlaşma mümkündür dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise tüm tarafların nükleer anlaşmaya geri dönmesini her zaman destekledik. Umarım yakında gerçekleşeceğini görürüz diye konuştu. Guterres ayrıca İran'a bölge güvenliği ve barışına katkı sağladığından dolayı takdir etti.
İran'ın dış ticareti geçen 6 ayda %13,2 oranında artışla 50 milyar 282 milyon dolara yükseldi. İran'ın dış ticaret hacmi gümrük yetkililerinin bildirdiğine göre yılın ilk yarısında ağırlık olarak 68 milyonu aştı. 68 milyon tonu aştı. Aynı sürede İran 51 milyon 783 bin ton ağırlığında ve 24 milyar 251 milyon dolar değerinde ürün ihraç etti. Yılın ilk 6 ayında İran 16 milyon 320 ton ağırlığında ve 26 milyar 31 milyon dolar değerinde ürün ithal etti. İran sırasıyla Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan'a en fazla ihraç yaptı.
İran öğrenciler serbest güreş takımı 7-6 madalya ile Türkiye'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kombat Dövüş Sporları Kupası'nda şampiyon oldu. Türkiye'nin Samsun kentinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Kombat Kupası'na İranlı öğrenciler serbest güreşte 7-6 madalya kazanarak birinci oldu. Bu yarışmalarda 57 kiloda Rıza Mumine, 65 kiloda Muhammed Rıza Bakari, 74 kiloda İrfan İlahi, 79 kiloda Vahit İsmailzade, 92 kiloda Ahmet Bezri, 97 kiloda Danyal Şeryatinya ve 125 kiloda Seyit Mehdi Haşimi altın madalya kazandılar.
İsrail işgal güçlerinin bugün Cenin mülteci kampına baskın düzenlemeleri sebebiyle çıkan çatışmalarda şehit edilenlerin sayısı 4, yaralananların sayısı ise 44 olduğu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada işgal güçlerinin baskını sebebiyle çıkan çatışmalarda 4 Filistinli gencin şehit edildiği, 44 kişinin de gerçek mermilerle yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumlarının çok ağır olduğu ve hayati tehlikelerin bulunduğu duyuruldu. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin çok sayıda askeri araçla Cenin mülteci kampını bastığını, geçtiğimiz Nisan ayında Tel Aviv eylemini gerçekleştirdikten sonra işgal güçleriyle girdiği çatışmada şehit edilen Raad Hazim'in akrabalarından birinin evini kuşatmaya aldıklarını ve eve tank savar füzesi attıklarını ifade etti. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre işgal güçleri evde sıkışanların teslim olmalarında başarılı olmadı. Bu arada işgal ordusu olayla ilgili açıklamasında Tel Aviv eylemini gerçekleştiren Raad Hazim'in kardeşini öldürdüğünü duyurdu. 6 Eylül'de de Cenin mülteci kampında işgal güçlerinin şehit Raad Fethi Hazim'in ailesinin evini patlatarak yıkması üzerine çatışmalar meydana gelmiş Muhammed Sebaini isimli genç şehit edilirken 16 kişi de yaralanmıştı. Tel Aviv eylemini gerçekleştiren 29 yaşındaki Raad Fethi Hazim ise geçtiğimiz Nisan ayında Yafa Camisi yakınlarında işgal güçleriyle girdiği bir çatışmada şehit edilmişti. Bugün sabah şehit edilenler arasında yer alan Abd Fethi Hazim de onun kardeşi.
İslami Direniş Hareketi işgal güçlerinin bu sabah Cenin mülteci kampına yönelik baskınları ve gerçekleştirdikleri katliam hakkında yaptığı açıklamada korkakça cinayetler işleyenlerin onur sahibi olanların ilerlemesi gibi yollarına devam edemeyeceğine ve cinayetlerin işgalci düşmanı da güvene kavuşturamayacaklarını belirtti. Hamas Cenin'in kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Filistin halkına başsağlığı dilediğini belirtirken, Batı Şeria halkının işgalin gücünü kırma konusunda kararlı olduğunu, Filistin halkının vatanını, Kudüs'ünü ve Aksa'nın da savunmak için direnmeye devam edeceğini dile getirdi. Hamas açıklamasında Filistin halkının mübarek Mescid-i Aksa'yı korumak ve işgalci Siyonist'in önünü kesmek için seferber olduğunu, bütün araçlarla direnişine devam ettirmekte kararlı olduğunu, şehitlerin kanlarına vefa göstereceğini, haklarını da kazanma konusunda zafer kazanacağını duyurdu. İşgal güçleri bu sabah Cenin mülteci kampına düzenledikleri baskında ise adeta kan kuslu ve her tarafa ateş yağmuru yağdırarak 4 kişinin şehit olmasına, 44 kişinin yaralanmasına sebep oldular. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada yaralılardan bazılarının durumlarının çok ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında şehitlerin isimlerinin Ahmet Nazmi Alavine, Abdurrahman Fethi Hazem, Muhammed Mahmud Elvene ve Muhammed Ebu Naise olduğu belirtildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Recep Tayyip Erdoğan görüşmede uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mütabakatın işlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporojye nükleer santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesisi yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi. Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesini, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.
Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege'de herhangi bir tatbikatın olmadığını söyledi. Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Yunanistan'ın Ege adalarına sevk ettiği ABD menşeli zırhlı araçlarla ilgili Ankara'nın Washington yönetimine verdiği protesto notasına İlişkin açıklamasında Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege'de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi. Ryder günlük basın toplantısında gündemdeki konular üzerine değerlendirmede bulundu. Türkiye iki anlaşma kapsamında gayri askeri statüye sahip iki adaya Amerikan menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve Amerika'ya protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye'nin protestosuna yanıtınız nedir sorusuna Tuğgeneral Ryder, orada Amerika tarafından gerçekleştirilen herhangi bir tatbikattan haberdar değilim yanıtını verdi. Amerikalı general, genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimlere düşürmek için yapıcı bir diyaloğa girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz diye konuştu. Muhabirin Ankara'da bölgedeki tansiyonu körüklediği ve gerilime katkı sağladığı konusunda Amerika'ya yönelik eleştirileri var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz veya yanıtınız nedir? Sorusuna ise Ryder, ikili ilişkilerimizin bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Elbette ki bunu resmi bir Amerika yanıtı için Dışişleri Bakanlığı'na sormanızı teşvik ediyorum karşılığını verdi.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind, İçişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin gelecek hafta NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gideceğini bildirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye Türkiye ile yapılan müzakerelerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını beklediğini aktaran Lind, ancak Türkiye'nin ne zaman onaylayacağını bilmiyorum. Geçen hafta New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında Türk meslektaşım Çavuşoğlu ile bir araya geldik. Müzakereleri gözden geçirdik, her şey iyi gidiyor, biz anlaşmaya uyuyoruz dedi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid zirvesinde 28 Haziran'da üçlü muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan daimi ortak mekanizmasının ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.
Irak ve Suriye halkı ve hükümetlerinden karşı çıkmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri hala iki ülke topraklarında operasyon düzenlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada dün Irak'ta Pençe Kilit Operasyonu bölgesi denilen alanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen operasyonda 6 PKK üyesi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarında 13 PKK üyesi öldürüldü. Türkiye Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde operasyonun devam edeceğine vurgu yaptı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yeşil bölgede meclis binası yakınına iki füze düştü. Bağdat'ta meclis binası çevresini iki füzeyle düzenlenen saldırı henüz üstlenen olmadı. Irak hükümeti de konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Irak meclisi yaklaşık iki aylık aranın ardından bugün ilk kez toplanmıştı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeşil bölgede sağ taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Irak resmi haber kaynakları parlamento başkanı Muhammed Halbusenen görevinden istifa ettiğini duyurdu. Halbusenen istifasının ardından parlamento üyeleri bugün bir araya gelmeye çalıştığı bir sırada sağ taraftarları oturumu protesto etmek için eylem yaparak bir kez daha parlamentoya girmeye çalıştılar. Güvenlik güçlerinin sağ taraftarlarının parlamentoya girmesine engel olması üzerine güvenlik güçleriyle sağ taraftarları arasında çatışma yaşandı. Bu arada Bağdat'ın bazı caddelerinin kapandığı bildiriliyor. Kimi kaynaklar yeşil bölgede toplanan eylemleri arasında, eylemcileri arasında Irak Başbakanı taraftarlarının da yer aldığını duyurdu.
Ve Çin, Amerika Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Japonya ziyaretinde ülkesinin Tayvan ile gayri resmi bağlarını derinleştirmeyi sürdüreceğine ilişkin sözlerini eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada Harris'e Washington'un tek Çin ilkesi konusundaki taahhütlerine bağlı kalma çağrısında bulundu. Sözcü Wang Harris'in ayrıca Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzenin temel unsurlarının altını oyduğunu ilişkin sözlerini de not ettiklerini belirterek asıl Amerika'nın uluslararası düzeni bozan taraf olduğunu savundu. Amerika tarafının Çin ile diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan üç ortak bildiride dünyada tek bir Çin'in bulunduğu ve Tayvan'ın onun ayrılmaz parçası olduğunu kabul ettiğini, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini tüm Çin'in meşru temsilcisi olarak tanıdığını, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal etmemeyi, Çin'in iç işlerine karışmamayı, iki Çin veya bir Çin bir Tayvan politikası izlememeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Wang şunları kaydetti. Sözünde durmak en temel kuraldır. Eğer Amerika tarafı kendi taahhütlerine uymuyorsa nasıl kurallardan bahsedebilir? Böyle davrandığı sürece ancak uluslararası kuralları yıkan taraf olacaktır. Wang, Amerika'yı üç ortak bildirideki taahhütlerine uymaya ve tek Çin ilkesine yalın ve doğru şekilde bağlı kalarak Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıların faaliyetlerine muhalefetini açıkça dile getirmeye çağırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin sürmesi ve Amerika'nın Atina'yı desteklemesi konusunda. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ege Denizi'ndeki sivil adaların Amerika tarafından silahlandırılmasına gösterdiği tepkide Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni çağırdı. Doğan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ege Denizi'nde görev uçuşu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları gayri askeri statüsündeki adalardan olan Midilli ve Sisam'da Amerika tarafından hibe edilen zırhlı askeri araçları görüntüledi. Yunanistan tarafının zırhlı araçları bölgeye sevk ettiği belirlendi. Sevkiyat görüntülerde resmi olarak tespit edildi. Güvenlik kaynakları 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve gayri askeri statüsündeki adaların statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi. Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına Amerika menşeli zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve Amerika nezdinde protesto etti. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i bakanlığa çağırdı. Büyükelçiden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüye ihya etmesi istendi. Türkiye, Amerika'ya verdiği protesto notasında Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atina yönetiminin son gelişimine gösterdiği tepkide Yunanistan'ın Ege'deki gelişimlerini kışkırtıcı olarak niteleyerek bunu kınadı. Erdoğan pazartesi günü hükümet heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi. Ankara Yunanistan'ın provokasyon kokan politikalarını hayret ve şaşkınlıkla izliyor. Erdoğan şöyle devam etti. Yunanistan'ın provokasyonları onun için tehlikeli bir oyun. Gerekirse Yunanistan'a karşı ülkemizin hak ve çıkarlarını savunmak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz ve haklarımız için mevcut tüm araçları kullanacağız.
Türk uzmanlar da Yunanistan yönetiminin Ege Denizi'ndeki adalara askeri güç ve ağır askeri teçhizat konuşlandırmak suretiyle bu adalar üzerindeki kontrolünü de tamamlamaya çalıştığını belirterek bu girişimin uluslararası kuralların da açık ihlali olduğunu bildiriyor. Türkiye yönetimine Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini sert şekilde son günlerde tehdit ettikten sonra Ankara yönetiminin şimdiki aşamada bu bağlamdaki tehdit içerikli yaklaşımından kısmen geri adım attığı düşünülüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta adalara konuşlandırılan Yunanistan yönetimini askeri saldırı ile tehdit etmişti. Türkiye Savunma Bakanı Akar da Yunanistan'ı tehdit etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir açıklamasında ansızın bir gece gelebiliriz sözleriyle Yunanistan'ın saldırı ile tehdit etmişti. Ancak Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'nun iki üyesi olduğu için çalışmaya doğru gidecekleri pek düşünülmüyor. Erdoğan'ın sözleri ancak Avrupa Birliği ve Batılı devletlerin tepkisine yol açmıştır. Yakında Erdoğan'ın sözlerinden propaganda amaçlı mı yoksa Yunanistan'a ansızın saldırılar ve fırsat mı bekledi netleşecektir. Anlaşılan Ankara yetkilileri geçen 10 senede kaybettikleri oylarını kazanmak için milliyetçi açıklama ve sloganlara yönelmişlerdir. Türkiye'nin Yunanistan ile savaşa girmesi halinde Erdoğan'ın gelecek seçimleri kazanmak için son ümitlerini kaybetmiş olacaktır. Buna karşı Yunanistan ve Batı müttefikleri de bu gerçeklerin farkında olarak Türkiye'ye hodri meydan diyor. Son birkaç yıldır Türk makamları hükümete bağlı medyanın yardımıyla Erdoğan hükümetinden hayal bir süper güç yaratmaya çalıştı. Fakat gerçek şu ki Türkiye hükümeti milyarlarca kamu gelirini harcamakla militarizm politikalarına yönelmiştir. Bu politikalar Türk halkının ekonomik ve geçim sıkıntısına yol açarken bu ülkeye eşi görünmemiş bir ekonomik kriz dayatmıştır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Yemen'de ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı ihtimalleri konusunda. Yemen'de 2 aylık ateşkes anlaşması son bulmak üzereyken ülkede yeniden ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor. Amerika kendi özel temsilcisinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisini kullanarak ülkede yeniden ateşkesin uzatılması ve böylece Fars Körfezi ve stratejik öneme sahip Babülmendeb Boğazı'ndan başta Batı olmak üzere dünya enerji piyasasına enerji sevkiyatını rahatlıkla yapmaya ve böylece ileride düzenlenen kongre ara seçimleri öncesinde enerji fiyatının artmasını önlemek için yoğun şekilde çalışıyor. Demek ki Amerika'nın Yemen'de ateşkesin sağlanması için ilk baştan hedefinin insani konular değil, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini Yemen güçlerinin füzeli ve İHA'ları saldırılarından korumaktı. Yoksa Amerika'nın insani hedefi olsaydı, Ukrayna Savaşı'nın batıda enerji piyasası ve tüketimi üzerinde etkisini göstermeden önce Yemen'de ateşkesin sağlanmasını düşünmüş olurdu. Amerika ateşkesin sağlanmasından sonra Suudi Arabistan'ı Rusya'nın da üye olduğu OPEC Plus'taki yükümlülüklerinden uzak tutmak veya üretimini arttırmaya sıkıştırmak için Suudi Arabistan üzerinden önceki baskısını bile kaldırdı. Bu da Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri hedeflerini rahatlıkla sürdürmesine yol açtı. Bu durum Yemen halkı ve hükümetini ateşkesi yeniden uzatma konusunda tereddüde düşürmüştür. Çünkü pratikte saldırgan ülkelerin tavrında hiçbir değişiklik sağlanmış değil. Ancak bu ülkenin saldırganların saldırıları ve ateşkesi sık sık ihlal etmesini, yanıt vermesini kısıtlamıştır. Böylece ateşkes saldırgan ülkelerin lehine olmuştur. Çünkü Yemen'de işgal ettikleri bölgelerde kendi askeri varlığını pekiştirirken aynı zamanda batılı ülkelerin lehine enerji fiyatlarının yeniden artmamasına yardım etmiştir. Böylece ateşkesten hem batılılar ve hem saldırgan ülkeler yararlı çıkmıştır.
Yemen'in petrol rezervi yaklaşık 11 milyar 950 milyon varil ve doğalgaz rezervi ise 18.283 trilyon fut küptür. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanı bu ülkenin 2018 yılından şimdiye kadar yağmalanan petrol gelirinin toplam değerinin 9 milyar 500 milyon dolar olduğunu bildirmiştir. Bundan önceki senelerde yağmalanan petrol miktarı da bu rakama eklenirse Yemen'in yağmalanan petrol gelirinin daha fazla olduğu netleşiyor. Şimdiye kadar Yemen'in yağmalanan doğalgaz miktarı hakkında bir rakam verilmemiş olsa da doğalgaz projesinin Yemen'in en büyük ekonomik projelerinden biri olduğuna göre 30 senede yaklaşık 30-35 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu. Bu nedenle Türkiye'nin yağmalanan doğalgaz kaynaklarının da petrolünden daha fazla olmasa da az olmadığı düşünülüyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırılarından önce fakir bir ülke olan Yemen savaştan sonra da daha da fakirleşti ve ülkenin gelişme süreci yıllarca geri kalmış oldu. Böylece savaş ve saldırılar Yemen'in petrol ve doğalgaz sektörüne ve gelirlerine büyük darbe vurmuştur. Buna ilaveten savaşın ilk 7 yılında yüzlerce kişi üniversite, okul, cami, hastane, TUSAT ve çiftlik saldırganlarının doğrudan saldırıları yüzünden yok edildi. Bu saldırılarda Amerika ve Avrupa yapımı silahlar ve uçakların kullanıldığı için Batılıların Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi yönetimin işlediği savaş suçlarına ortak sayılıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına Amerika menşeli zırhlı araçlar konuşlandırılması sebebiyle Yunanistan ve Amerika'ya protesto notası verdi geçtiğimiz günlerde. Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına Amerika menşeli zırhlı araçları Yunanistan'ın konuşlandırması, Yunanistan ve Amerika nezdinde Türkiye'de protesto edildi. Bu üstelik yetkililer aslında söz düellosunun da geçtiğimiz hafta devam etmesine sebebiyet verdi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki bu gergin durumu ve özellikle ilişkilerinde nasıl bir aşamaya varıldığı konusunu konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Bedri Hocam. Şimdi Türkiye'nin bu itirazlarına, özellikle Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz? Amerika'ya da demin ifade ettiğim üzere bir nota verdi protesto amacıyla. Gelişmeleri bugüne kadar nasıl siz takip ettiniz efendim?
Doğrusu Yunanistan'la Türkiye arasındaki gelişmeler zaman zaman bu şekilde gündeme geliyor. Yani şu anda Türkiye'nin Yunanistan'a karşı koymuş olduğu tavır, yani gerek Amerika Birleşik Devletleri'nden olsun, gerek Avrupa Birliği ve NATO cephesinde olsun, Yunanistan yanlısı bir siyaset, bir politika izlendi. Ve buna karşı Türkiye'ye karşı da net mesajlar verdi. Herhangi Yunanistan'a karşı herhangi bir harekette bulunması veya saldırı hareketinde bulunması Türkiye'ye büyük bedeller ödeneceği ve Türkiye bu bedellerin altında kalkmayacağı mesajı verildi. Yani bu açıda Türkiye'ye gerekli notalar ve gerekli protestolar yapıldı. Türkiye hala buna karşı dikilmesi ve bu şekilde bir siyaset bitmesi Türkiye'nin şu anda hükümetinin içinde bulunduğu iç politikasından dolayı sıkıntıları biraz ötelemesi ve bunu gündemde çıkarmak için başvurduğu bir yöntem. Aslında Türkiye Yunanistan karşı herhangi bir net harekette bulunması olasılığı değil. Yani bu şekilde mesajlar vermesi Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde karşı koyuşu çok da pratikte bir anlamı yok, karşılığı da yok. Yani bunun için gerek Amerika Birleşik Devletleri olsun, gerek NATO nezdinde olsun, gerek Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi sert bir dille gerekli uyarıları yapıldı. Bu uyarılarda Yunanistan'a karşı yapılacak herhangi bir sert müdahale veya bir durumun karşısında dikileceğini ve bunu kabul etmeyeceklerini dile getirdiler. Türkiye böyle bir durumda farklı bir hareketlenmede bulunması Türkiye büyük bir külfet ve büyük bir bedel ödeneceği ortadadır. Türkiye sadece bu gibi mesajların vermesi kendi iç politikasına yönelik bir mesajdır. Pratikte veya esasda Yunanistan'a karşı herhangi bir harekette bulunması olasılığı değil.
Tahran Radyosu.
Şimdi efendim, bu iki komşu ülke arasında ilişkiler düzeltmek için bir takım çalışma ve görüşmelere rağmen ikili ilişkiler iyileşmediği gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, zaman zaman yeni olaylar ve açıklamalar üzerinde geriliyor bu ilişkiler. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında da iki ülke yetkilileri birbirini suçladı. Şimdi bu sorunu ve gergin ortamı diplomasi arenasında sizce nasıl çözmek lazım efendim?
Yani Türkiye şu anda diplomasisi tamamen kendi iç politikasına yönelik bir politika izlemektedir. Yani diplomasi veya dışişleri adına bir politika ve siyaset yürütmesi gündemde değil. Yani Türkiye'nin tamamen kendi rotası ve kendi iç işleyişi şu anda mevcut hükümetin ne şekilde iktidarda kalacağı hesapları var. Sadece politikası ve işleri siyasetini bu temel üzerine kurmuştu. Bu temelde hareket etmesi tabii dış işleriyle birçok çelişkiye neden olur. Bu günübirlik siyaset içerisinde yapmak veya kendi iç işleyişine göre dış politikayı belirlemez. Bu yönlü tavırlar dünya kamuoyunda ve dünya dışişler siyasetinde karşılığı yoktu. Tabii ki bugün elbette bu sorunun çözümü her iki tarafın ortak paydada buluşması şeklinde ancak çözebilir. Türkiye şu anda o noktada biraz uzak ve tamamen kendi siyasetini iç politikaya göre şekillendirdiği için de çözümün olması biraz zor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Son günlerde Türk ve Yunan yetkililer arasında söz düellosunun devam etmesi ve Türkiye hükümetinin Doğu Ege adalarındaki faaliyetler için Yunanistan ve Amerika'yı protesto etmesi konuları etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini bugünkü sohbetimizde sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmada bu ülkedeki terör savaşının Suriye'nin iradesini kırmak ve onu dünyada ve kendi çevresinde tecrit etmek gibi hedeflerine ulaşamadığını vurgulaması, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken Risale gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan parlamentosunda direnişi Vefa Partisi Başkanı Amerika'nın Lübnan'daki komplolarının ve ayaklanmalarının başarısızlığına değinerek geçici Siyonist rejim daha fazla dayanamayacaktır dedi. Lübnan parlamentosunda direnişi Vefa Partisi lideri Muhammed Raad Lübnan'ın güneyinde düzenlenen bir anma merasiminde şunları söyledi. Amerika müstekbir bir ülkedir. Fitne ve savaş yaymakta. Halkları birbirine karşı kışkırtmaktadır. Amerika ülkeleri birbirleriyle çatışmaya ve savaşa sürüklüyor ve kirli oyunlarını her yerde siyah odalardan yönetiyor. Düşmanlar neden direnişin silahlarını ve yöntemlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor? Çünkü biliyorlar ki direniş bu bölgede kalan ve Siyonist düşmana karşı duran taraftır. Bu düşmanı destekleyen, onun terör suçlarını örtbas eden ve bölgedeki siyasetlerini destekleyen herkes Amerika'nın istediği şeyi uyguladığını bilmelidir. Muhammed Raad ayrıca Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınır anlaşmazlığına da değinerek şöyle dedi. Amerika, Lübnan'da direnişin hakkını resmi olarak tanımayan ve Washington'un emirlerini yerine getiren bir cumhurbaşkanının göreve gelmesini istiyor. Geçici Siyonist rejim uzun süre dayanamayacaktır ve Siyonistlerin ömrü bizim irademize bağlıdır. Onlar direnişle savaşmanın peşinde oldukları sürece biz de direniş yoluna ve verdiğimiz sözlere devam edeceğiz.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'ya baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi Ali El-Kahum yaptığı açıklamada uzun menzilli balistik füzelere sahibiz. Bunlar Siyonist rejimin kaygılanmasına yol açmıştır dedi. Ali El-Kahum, Yemen'de sağlanan geçici ateşkes hakkında ise insani boyutları dikkate alan ve Abdülkan'ın son bulmasını amaçlayan ateşkesi kabul ettik. Ancak saldırgan ülkeler askeri eylemleri yoğunlaştırmakta ısrar ediyor ifadesini kullandı. Ensarullah yetkilisi Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerini Yemen'de terör örgütü El-Kaide'yi desteklemekle suçladı. Ateşkes siyasi bir çözüme açılan kapıdır ancak saldırgan ülkeler IŞİD ve El-Kaide'yi güçlendirmeye çalışıyor diyen Ali El-Kahum Ensarullah'ın ülkenin egemenliğini savunmaya hazır olduğunu söyledi. Son günlerde Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam Sana'nın geçici ateşkesi uzatmak için 4 şartı olduğunu belirtmişti. Abdüsselam, ateşkes anlaşmasının maddelerinin doğru uygulanması, Yemen ablukasının kaldırılması, saldırgan Suudi koalisyonunun saldırganlarının durdurulması ve hükümet çalışanlarının maaşlarının ödenmesi Sana'nın ateşkesi uzatma şartlarıdır demişti. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen'e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.
Hemşeri gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na bağlı Kürdistan Kudüs Güçleri Komutanı'nın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na bağlı Kürdistan Kudüs Güçleri Komutanı, bugünün gençliği 60'ların devrimci gençleri gibi güçlü ve şimdiye kadar akıllı ve uyanık oldukları için düşmanın komplolarının farkında olması gerektiğini belirtti. General Seyit Sadık Hüseyin'in Senende Çalkı'nın İslam Cumhuriyeti Nizamı'na büyük destek mitinginde yaptığı konuşmada Senende Çalkı'nın sahada güçlü varlığı ile 60'lı yılların gençleri gibi düşmanların komplolarını suya düşürmeye hazır olduklarını ispatladığını söyledi. General Hüseyin'in konuşmasını şöyle sürdürdü. Siz ilimizin duyarlı ve yiğit halkı, kritik ve tarihi zamanlarda devrimin arkasındaydınız ve düşmanları teslim olmaya zorladınız. Tıpkı bugün olduğu gibi onların komplolarını bozdunuz ve ortadan kaldırdınız.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Resulullah'ın tarihi hicreti.
Muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Kameri takvim ile 1 Rebiülevvel İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye tarih hicreti ve Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kendi canını feda ederek Resulullah'ın yatağında yattı, gece olan Leyletul Mevid olayının yıl dönümüdür.
Bu münasebetle sizleri hazırladığımız özel programımızı dinlemeye davet ediyoruz.
Mekke'de çıkarları tehlikeye düşen zerbe sahibi kesim için İslam'ın zuhur etmesi kesinlikle kabul edilemez. Onlar çeşitli yöntemlerle İslam karşısında direnerek yaktığı ışığın alevini sürdürmek için büyük çaba harcadılar ve Müslümanlara büyük ve dayanılmaz baskılar uyguladılar. Bu konu Resulullah'ı zulme maruz kalan Müslümanların durumu için bir şeyler düşünmeye yönlendirdi. O da hicretten başka bir şey değildi.
Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hac döneminde daha sonraları Medine-tün Nebi olarak adlandırılan Yesrib halkından bazıları ile tanışarak sohbet etti. Yesrib halkı Resulullah'ın sözlerini dinleyince Müslüman oldular. Her geçen gün Yesrib'deki Müslümanların sayısı arttı ve gruplar halinde Resulullah'a biat ettiler.
Yesrib'deki Müslümanların sayısı Bisret'in 13. yılında 73'e yükseldi. Onlar Akabe anlaşması ile Hazreti Muhammed sahabesi ve ailesini tıpkı kendi aileleri gibi desteklemeye söz verdiler. Bu anlaşma Müslümanların daha sonra Mekke'den Yesrib'e göç etmelerine sebep oldu. Mekke Müslümanları Resulullah'ın emriyle Kureyş müşriklerinden gizlice tek tek veya gruplar halinde Yesrib'e gitmeye başladılar. Öyle ki bir süre sonra Mekke'de Resulullah ve çok az sayıda sahabesi birkaç kadın ve yaşlı erkekten başkası kalmadı.
Bu arada Yesrib kenti giderek Resulullah ve sahabesi için bir üs ve sığınak haline gelmişti. Ve bu konu Kureyş müşriklerini daha da öfkelendiriyordu. Bu yüzden yaşları 40'ın altında olmayan Kureyş büyüklerinden 40 kişi Darun Nedve adında bir yerde toplandılar. Hepsi de Yesrib halkının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin biatlerinden öfkeliydiler.
Günün birinde Resul-i Ekrem'in Yesrib'e göçecek olursa kendileri için asıl tehlikenin ve tehdidin o zaman başlayacağını söyleyen Ebu Cehil herkesten önce söze başladı ve Hazreti Muhammed'i öldürmek için birinin seçilmesini istedi. Başka biri Resulullah'ın tutuklanarak hayatı boyunca hapiste tutulmasını önerdi. Bir diğeri ise Resulullah'ın sürgün edilmesini istedi fakat önerilerin hiçbiri kabul edilmedi ta ki oradaki yaşlı bir adam eğer her kabileden seçilecek olan bir kişiden oluşturulacak olan bir grup Resulullah'ı öldürecek olursa Haşimoğullarının hiç kimseye kan davası aşamayacağı Haşimoğullarının da diyet almakla yetineceklerini önerdi. Bu öneri oradaki herkes tarafından kabul edildi. Böylece katil grup oluşturuldu ve planın gerçekleşmesi için Rebiül Evvel ayının ilk gecesi belirlendi.
Rebiül Evvel ayının ilk gecesi gelip çattı. Mekke ve Resulullah'ın evinin çevresi gecenin karanlığına boğuldu. Muhammed'in evini kuşatan 40 kişi kapının aralığından içeriye bakıyor, yatakta birinin uyuduğunu görerek uyuyan kişiyi gözetliyorlardı. Sabaha yakın hepsi ellerinde kılıçlarla eve saldırdılar. Yatağın çevresinde kılıçlarla saldırmaya hazırlanırken yatakta Hazreti Ali aleyhisselamın olduğunu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin çoktan Mekke'den ayrılarak hicret ettiğini fark ettiler.
Müşriklerin bu çirkin ve sinsi planına karşılık Yüce Allah onlar için bir plan hazırlamıştı. Nitekim Enfal suresinin 30. ayetinde Resulullah'a hitaben şöyle deniliyor. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek ve öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzakta kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Hazreti Ali aleyhisselam büyük bir fedakarlık örneği gösterip kendi canını tehlikeye düşürmekle Resulullah'ın yatağına yatarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin müşriklerin gözlerinden uzak ve rahatça Mekke'den çıkmasını sağladı. Tarihte bu gece Leyletul Mebit olarak biliniyor.
Allah'ın Resulü gecenin ilk saatlerinde evinden çıkıp Medine yolunun aksi istikametine güneye doğru yola koyuldu. Bunun nedeni kendisinin Yesrib'e gittiğini sanan müşrikleri oyalamak, bir müddet geçtikten sonra uygun bir zamanda yola koyulmaktı.
Diğer taraftan saatler sonra peygamberin gittiğini öğrenen müşrikler her yönde kendisini aramaya koyuldular. Bu yönde arama yaparken Resulullah'ın saklandığı mağaraya o kadar yaklaştılar ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların seslerini duyuyordu.
Tahran Radyosu.
Allah Tevbe suresinin 40. ayetinde o kritik anlarda peygamberi yaptığı yardımları şöyle dile getiriyor. Siz ona yardım etmezseniz de inkarcılar onu yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmiştir. O ikisi mağaradayken arkadaşına üzülme Allah bizimledir dediğinde Allah yüreğine huzur verdi ve onu sizin görmediğiniz ordularla birliklerle desteklerdi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı çünkü Allah'ın sözü yücedir ve Allah azizdir, hekimdir.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Yesrib'e yerleşmesiyle kentin adı Medine-tün Nebi olarak değişti. Resulullah'ın Yesrib kentine varma haberi tıpkı hoş bir haber meltemi gibi tüm kentte yayıldı ve tüm müminlere saadet ve güzel duygulara armağan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret yolunda 12 Rebiülevvel gününde Medine yakınında Kuba köyüne vardı. Resul-i Ekrem Kuba'da kaldığı 4 günlük konaklama sırasında bir mescit inşa etti.
Bazı kitaplar Resulullah'ın Kuba köyüne tarihi giriş anlarını şöyle anlatıyor. Resulullah ve beraberindeki sahabe Kuba köyüne yaklaştıkları zaman herkesten önce Yahudi bir adam kalesinin üstünden beyazlar giymiş olan Resulullah ve beraberindekileri görmüştür. Müslümanların Resulullah'ı ve beraberindekileri beklediğini gören Yahudi, gördüğü yolcuların Müslümanların bekledikleri olduğundan emin olunca yüksek sesle "Beklediğiniz geldi" dedi.
İslam peygamberinin Kuba'ya giriş haberi bir bedevi Arap aracılığıyla bütün kabilelere duyuruldu. Böylece Ensar'dan 500 kişi savaş elbiselerini giyerek peygamberi karşılamaya gitti. Tabi aralarında bazı kadınlar da zılgıt çekerek Nebi geldi, Resulullah geldi diye o Hazreti karşıladılar. Böylece Resulullah Kuba'da kaldığı sürece Yesrib halkı ziyaretine gelip gidiyorlardı.
Allahümme inni es'aluke bismike ya Allah. خلصنا من النار يا رب.
Resulullah Efendimiz devesiyle Yesrib kentine girişinde halkı Hazreti çevreledi. Medine büyükleri ve Beni Salim, Beni Beyaze, Beni Hazreç ve Beni Necar gibi önderleri Resulullah'ı karşılamaya geldi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onların evinde konaklamalarını istediler. Fakat Resul-i Ekrem kimseyi kırmamak için başka bir çözüm yolu buldu ve şöyle buyurdu. Bu devenin önünü açın. O verilen emir üzerine hareket ediyor. Bırakın gitsin.
Resulullah'ın devesi Medine'nin mahallelerini geride bıraktı. Ta ki kentin en yoksul bölgesine ulaştı ve Medine halkının en yoksul olanı Ebu Eyyub Ensar'ın evinin yakınında yere oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveden inince halk yine o hazretin çevresinde toplandı.
Herkes büyük bir ısrarla o Hazreti büyük bir gurur ve sevinçle kendi evine davet ederken, Ebu Eyyub Ensari'nin annesi Resulullah'ın yolculuk eşyalarını evine taşıdı. Hala halkın adeta kuşatmasında olan Resulullah eşyalarına ne olduğunu sorunca Ebu Eyyub annesinin eşyaları kendi evine taşıdığını söylediler. Böylece Resul-i Ekrem de şöyle buyurdu. İnsan sefer eşyaları ile birlikte olacaktır. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub'un evine yerleşti ve camisi inşa edilene kadar orada kaldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda şöyle diyor.
Peygamber de bir misafir olarak Ebu Eyyub Ensari'nin evine girdi ve zenginler ve nüfuz sahibi olan kabile reisleri ve benzerlerine bir kenara itti. Yani kendi sosyal konumunu belirledi. Bu kişinin para, kabile, haysiyeti ve falan kabile reisliğinin şerefi, akraba ve ahbaba bağlı yüzsüz insanlar ve sahtekar ve benzerlerine bağlı olmadı ve olmayacağını gösterdi. Resulullah hemen ilk saatten ve ilk andan itibaren sosyal etkileşim ve ilişkilerde hangi taraf ve toplumun hangi grubunun tarafında olduğunu, varlığının kimler için yararlı olacağını gösterdi. Herkes Resulullah ve taliminden yararlanıyordu. Fakat daha mahrum olan ise doğal olarak daha fazla hakka sahipti. Ebu Eyyub Ensari'nin evi önünde bir arsa vardı. Kimin olduğunu sordular. İki yetim çocuğa ait olduğunu söylediler. Kesesinden para çıkarttı ve o arsayı satın aldı. Ardından bu arsada cami inşa ederiz dedi. Yani siyasi, ibadi, sosyal ve hükümet merkezi yani halkın toplandığı bir merkez. Cami arsasını kimseden istemedi ve bağış yapılmasını istemedi. Onu kendi parasıyla aldı. Cami yapılması kararlaştırılırken Resulullah bizzat ilk kişi olarak eline kürek alıp caminin temelini kazmaya başladı. Protokol olarak değil, gerçek bir iş olarak başladı ve ter döktü. Öyle çalışırdı ki yanında oturanlardan bazıları biz oturalım da peygamber böyle mi çalışsın? Öyleyse biz de gider çalışırız diyorlardı ve böylece cami kısa bir süre içinde inşa edildi. Peygamber bu muktedir ve yüce lider kendisi için özel bir hak tanımadığını gösterdi. Eğer bir iş yapılacaksa o da ortak olması gerekir.
Resulullah tüm insan toplumlarına egemen olan zalim çevrelerle mücadele için Medine'ye hicret etti ve İslami düzenin temellerini atarak tüm tarihi dönemleri için bir örnek oluşturdu. Resulullah'ın hicreti İslam'ın bekası ve küreselleşmesine sebep oldu. Hali hazırda da hicret etmek, İslami ahkamı uygulamanın imkansız olduğu bölgelerde ve mekanlarda bir çözüm yolu olabilir.
Hicretin en önemli sonucu orada Allah'a kulluk ederek görevlerine yerine getirebilecek bir mekana ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim kafirler safında kalarak zillete boyun eğenleri azarlamıştır. Fakat Allah için hicret edenlere daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Nitekim Nisa suresinin 100. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tarihi hicreti yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarınızı www.parsuday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye ile Suriye arasında güvenli görüşmelerinin devam etmesi.
Türk ve Yunan yetkilileri arasındaki söz düellosu.
Türkiye Adalet Bakanı'nın İsveç ve Finlandiya'dan talebi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye ile güvenlik düzeyinde müzakerelerinin devam ettiğini duyurdu. Bir televizyon röportajında Şam ile siyasi temas ne zaman ve ne ölçüde olur sorusunu cevaplayan İbrahim Kalın, şu anda ölü bir plan olmadığını belirterek Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi istihbarat birimlerimiz gerektiği zaman gerektiği kadar ilgili yerlerle görüşmelerini yaparlar ifadesini kullandı.
Kalın'ın özellikle Suriye ve Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilgili sözleri dikkat çekti. Zira son günlerde yaşanan gelişmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla örtüşmüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz'da Türkiye, Rusya, İran arasındaki Astana zirvesi kapsamında Tahran'daydı. 5 Ağustos'ta da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya geldi. Bu süreçte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye ile normalleşme sinyali geldi. Çavuşoğlu, kalıcı barış için adım atılmalı, diyalog için şart olmaz dedi. Çavuşoğlu, Suriyeli mevkitaşı Faysal Miktat'la ayaküstü görüşme yaptıklarını da açıklamıştı. Türkiye'nin sürekli tehditlerinden ve Türkiye'nin desteğindeki terör unsurlarının saldırılarından bıkan ülkenin kuzey bölgelerinde yaşayan Suriye vatandaşları defalarca gösteriler düzenleyerek Türk ordusunun ve çetelerinin ülkelerinden ayrılmasını istediler.
Öte yandan geçen hafta Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke'nin kuzeyindeki bölgeleri topçu saldırıları ile hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Sarı günü Türk ordusu Haseke'nin Kuzey Doğu Suriye Kuzey Banyolarında bulunan Abu Rasin kasabasının kuzeyindeki çok sayıda köyü topçu saldırılarıyla hedef aldı. Bu habere göre bu saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Bazı evler de hasar gördü. Türkiye'nin sürekli tehditlerinden ve Türkiye destekli işbirlikçi grupların eylemlerinden bıkan bu ülkenin kuzey bölgelerinde yaşayan Suriye vatandaşları defalarca gösteriler düzenleyerek Türk ordusunun ve çetelerinin ülkelerinden ayrılmasını talep etti. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Ya aslında Türkiye şu anda resmi olmasa da Suriye ile direkt görüşmeye başlamış durumda. Çünkü birkaç neden var. Türkiye açıkçası hem dış politikada yani diplomaside hem de Suriye politikasında açıkçası ciddi bir tıkanıklığı yaşıyor şu anda. Yani ciddi bir çözümsüzlüğü yaşıyor. Yani bu çözümsüzlüğü açabilmek için de direkt Suriye hükümeti ile yani üst düzeyde bir ilişkinin gelişmesiyle ilgili bir şeydir. Fakat Türkiye bugüne kadar buna çok fazla alt seviyede görüşmeler yapsa da üst düzeyde bir Suriye hükümetiyle görüşmeyi göze alamıyordu. Çünkü çok fazla yaşanmışlıklar var olumsuz anlamda iki devlet arasında. Çünkü Suriye hükümeti, Şam hükümeti olayların başlanması ve bu kadar insanın ölmesi ya da kaosun yaşanmasına direkt Türkiye'deki mevcut hükümeti sorumlu tutuyor. Tabii Türkiye'nin de Suriye yönelik bir takım eleştirileri var. Doğal olarak bu ciddi bir şekilde engeldi aslında direkt bir görüşmenin oluşabilmesi için yani resmi anlamda. Fakat Suriye'deki politikanın çözümsüzlüğü falan olunca son Tahran'da yapılan görüşmeyle birlikte yani üçlü zirveyle birlikte aslında hem İran hükümetinin tavsiyeleri hem de özellikle Rusya'nın Putin'in direkt Türkiye'yi Şam ya da Esad hükümetiyle iletişim kurması için teşvik etmesi biraz Türkiye'yi burada hareketlendirdi. Aynı zamanda da cesaretlendirdi. Yani Çavuşoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Dışişleri Bakanı ile yaklaşık 6 ay öncesinde bir görüşme, ayaküstü bir görüşme yaptığına dair bir cesaretli bir itirafta bulundu. Yani bu da aslında Tahran'da yapılan zirve ve zirvenin Türkiye'yi direkt teşvik etmesi, yani adres göstermesi, çözüm konusunda başka bir Suriye hükümetiyle iletişim kurmadan başka bir çözüm yolunun olmadığına dair yani hem ikna etmek hem de direkt resmi olarak da cesaretli bir şekilde de söylemek ve Türkiye'yi cesaretlendirmek oldu. Yani bu biraz şimdi Türkiye'de Vatan Partisi bir heyet oluşturdu ve bu Vatan Partisi biliyorsunuz aynı zamanda hükümetin küçük ortağı olarak biliniyor. Yani bugüne kadar MHP, AKP tarafında oluşturulan Cumhur İttifakı'nın resmi olmasa da şu anda küçük ittifakçılardan bir tanesidir Vatan Partisi.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ege'deki kışkırtıcı eylemlerini kınadı. Pazar günü Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunan askeri birliklerinin ve Amerika yapımı zırhlı araçların Ege Denizi'ndeki Sisam ve Midilli adalarına konuşlandırılmasını kınamıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ayrıca Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i çağırdı ve Ege Denizi'ndeki sivil adaların silahlandırılmasına son verilmesini istedi. AFP Haber Ajansı'nın bildiğine göre Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü hükümet heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi. Ankara, Yunanistan'ın provokasyon kokan politikalarını hayret ve şaşkınlıkla izliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı şunları belirtti. Gerekirse Yunanistan'a karşı ülkemizin hak ve çıkarlarını savunmak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz ve haklarımız için mevcut tüm araçları kullanacağız. Atina ise Ankara'nın itirazlarını reddederek onları yanlış, temelsiz ve uluslararası yasallara aykırı olarak değerlendirdi.
İki komşu ülke olan Türkiye ve Yunanistan arasında ilişkileri düzeltmek için bir takım çalışma ve görüşmelere rağmen ikili ilişkiler iyileşmediği gibi zaman zaman yeni olaylar ve açıklamalar üzerinden geriliyor. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında iki ülke yetkilileri birbirini suçladı.
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın bir Türk gemisine taciz ateşi açtı ve Türk savaş uçaklarına radar kilitlemesi Türk yetkililer tarafından ilan edilerek beraberlerinde Ankara'nın sert tepkisine getirdi. Hatta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı bir gece ansızın gelebiliriz sözleriyle tehdit etti. Türkiye ile Yunanistan arasında gerileme yol açan konuların sayısı oldukça fazladır. Göçmenler meselesinden Doğu Akdeniz'deki enerji arama çıkarma faaliyetleri ve Yunanistan'ın adaları silahlandırılmasına kadar geniş meseleler bu çerçevede yer almakta. Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen derin anlaşmazlıklar hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında kendine gösterdi. Bu bağlamda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmadan yaptığı alıntıları Twitter'dan Türkçe paylaştı. Başbakan Mitsotakis paylaşımında Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Batı Asya ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini bildirdi. Mitsotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu yazdı.
Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerini hatalı iddialar olarak nitelendiren Mitsotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini kaydetti. Mitsotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı casus belli kararını anımsatarak, Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü. Türkiye, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneği olduğu yanıtını verdi. Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Batı Asya ve Kafkasları istikrarsızlaştırmakla suçlayan Yunan Başbakan'ın sözlerini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda değerlendiren Türk heyeti, ne yazık ki bu açıklama gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneğiydi. Türkiye'nin bölgesinde ve ötesindeki rolü uluslararası toplumca takdir ediliyor ifadesini kullandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırımları uyguladığını hatırlatan Türk heyeti, Yunanistan'ın kendisi gemiden gemiye petrol transfer edip yaptırımları delerken Türkiye'yi yaptırımları uygulamamakla suçlamasının çifte standart olduğunu vurguladı.
Geçen hafta Türkiye Adalet Bakanı İsveç ve Finlandiya'dan Fethullah Gülen ve PKK örgütü üyelerini Türkiye'ye teslim etmelerini istedi. Bu haberle birlikte sohbetimize noktalıyoruz.
Türkiye, PKK ve Fethullah Gülen grubuna üye 33 kişinin isimlerini İsveç ve Finlandiya'ya aktararak iadelerini talep etmiştir. Ancak Finlandiya son sıralarda Türkiye'de terör suçları işlemekle suçlanan kişilerin birkaçının iadesine yönelik Ankara'nın talebini reddetti. TRT kanalının haberine göre Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 5-6 Ekim'de İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye geleceğini ve FETÖ ve PKK örgütü üyelerinin iadesiyle ilgili görüşmelerin yapılacağını söyledi. Türkiye Adalet Bakanı şunları söyledi. İsveç yetkililerinin başta PKK ve FETÖ örgütü üyeleri olmak üzere
teröristlerin iadesi konusunda bir karar vermesini bekliyoruz.
Bekir Bozdağ sözlerine şöyle sürdürdü. Bu amaçla Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Finlandiya'ya gidecek ve Amerika Birleşik Devletleri ile benzer bir süreç benimsemişiz. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda anlaşmayı açıklamasından birkaç gün sonra İsveç Başbakanı Erdoğan'ın Stockholm 73 teorisinin iadesini kabul ettiği iddiasını reddederek bu kişileri iade etme konusunda hiçbir taahhütte bulunmadık dedi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kodusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Müzik